Herkese merhaba. Bu podcast'imizde Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Alpay Azap hocamız küf mantarlarındaki antifungal direncini sentri çalışması üzerinden bizlere anlatacak. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ederim. Evet, mantarların önemi giderek artıyor aslında. Bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli ajanlar kategorisinden de görebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü mantarları kritik, yüksek öncelikli ve orta öncelikli olmak üzere 3 gruba ayırmış durumda. Araştırma, geliştirme ve halk sağlığı üzerine oluşturdukları tehdit açısından. Yüksek öncelikten önce kritik öncelikli grupta Candida auris tahmin edeceğimiz gibi ve Aspergillus fumigatus'un olduğunu, Cryptococcus neoformans'ta Candida albicans'ın da bu gruba dahil edildiğini söyleyerek başlayalım. Tabii mantarların giderek hayatımızda önem kazanıyor olması, tıp pratiğinde daha çok karşımıza çıkıyor olmasının pek çok sebebi var. Hatta bunu iklim değişikliğiyle de ilişkilendiren çalışmalar var. Özellikle coğrafik dağılımın genişlemesi, virülans faktörlerinin artması ve konak faktörlerinin değişmesi, yanı sıra vektörlerin devreye girmesi bazı mantarların daha fazla öne çıkmasına sebep oluyor. Ben burada bugün daha çok küf mantarlarındaki direnç epidemiyesinden bahsetmeye gayret edeceğim ve bunu da sentri çalışması üzerinden, dünya genelinde yapılan önemli bir sürveyans çalışması bildiğiniz üzere, bu çalışma üzerinden sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Ama buna geçmeden önce çalışma verilerini antifungal dirençten çok kısaca bahsetmek istiyorum. Antifungal direnç, in vitro direnç primer olabilir, intrinsik yapısal ya da sekonder kazanılmış olabilir, biliyorsunuz. Antifungal direnç ile karşılaştığımızda, daha doğru ifadeyle birazsa da antifungal tedaviye yanıtsız olduğumuzda aslında bu direncin temel olarak iki ana sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi ilaca bağlı faktörler olabilir. Örneğin farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri nedeniyle ilacımız enfeksiyon bölgesine yeterince ulaşamıyor olabilir. Biyo yararlanım sorunu olabilir. Suboptimal düzeyde veriyor olabiliriz. Düzey takibi yapmak gerekiyor özellikle bazı azoller için. Maalesef ülkemizde çok yaygın bir şekilde yapılamıyor. Antifungal ilacın fungüsitik etkisinden kaynaklı olabilir. Fungüsel bir etki göstermemesinden kaynaklanabilir. İlaç etkileşim ve toksite gibi nedenlerle vermemiz gerekenden daha az dozda veriyor olabiliriz. Bunlar genel olarak ilaca bağlı faktörler dirençte. Konak faktörleri de var. İkinci ana grupta bu tedavi yanıtsızlığını belirleyen konak faktörleri. Örneğin immünosüpresyon çok önemli. İmmünosüpresyonu olabildiğince azaltabilmek gerekiyor. Bu türden invaziv fungal enfeksiyonların tedavisi sırasında mümkünse. Kaynak kontrolü yapılmamış olabilir. Hastada yabancı cisimler bulunabilir ve bu yabancı cisimleri kateter gibi basit yabancı cisimler de dahil olmak üzere çıkartamıyor olabiliriz. Altta yatan komorbiditeler özellikle diyabet ve kanser bir tedavi direncine sebep olabilir. Enfeksiyon bölgesi de zor ulaşan, ilaçların zor ulaştığı bir bölge olması söz konusu olduğunda bir tedaviye direnç söz konusu yaratabilir. Dirençin farklı şekillerde de karşımıza çıkacağını düşünmek gerekir. Aslında burada kullandığımız farklı kavramlar var. Direnç diyoruz, tolerans diyoruz, hetero direnç diyoruz. Çok kısaca bunlara da açıklık getirmekte fayda var. Yüksek konsantrasyonda antifungal varlığında mantarın hayatta kalması ve çoğalabilmesine biz genel olarak direnç diyoruz. Direnç genetik temelli aslında ve nesilden nesile aktarılabiliyor. Bu nedenle de tüm popülasyonda bulunuyor. Tolerans dediğimiz şey ise genetik bir temeli olmaksızın strese karşı bir fenotipik yanıt olarak mantarın yine yüksek konsantrasyonda antifungal varlığında çoğalabilmesini ifade ediyor. Bu genetik temelli olmadığı için nesilden nesile aktarılamıyor ve aynı nedenle yine popülasyonun bazı bireylerinde bulunuyor. Hetero direnç dediğimiz tanım ise bir mikroorganizma popülasyonu içerisinde MEK'in 8 katı ilaç konsantrasyonunda üreyebilecek bireylerin bulunmasına verdiğimiz isim. Çoğu durumda bu heterodirencin klinik üzerindeki etkisini kestirebilmek mümkün değil. Niye bu kavramlar üzerine durdum? Çünkü sağlıklı bir direnç verisi aslında direncin genetik olarak gösterilmesiyle elde edilebilir. Çünkü tolerans söz konusu olabilir. İlk başta söylediğim hastaya bağlı veya antifungal ilaca bağlı bir yanıtsızlık söz konusu olabilir. Ya da bir heterodirenç söz konusu olabilir. Yani tedavi yanıtsızlığı mutlaka o mantarın verdiğimiz antifungale dirençli olduğunu göstermez. Antifungale direnci biz genetik olarak gösterdiğimiz zaman daha net ve doğru konuşabiliriz epidemiolojik açıdan. İşte bunu yapan çalışma Sentry çalışması. Şimdi kısaca Sentry çalışmasından bahsedeceğim. Son çalışma geçen sene yayınlanmış oldu ve 2018-2021 yılları içerisinde dünya genelinden toplanmış invaziv küf enfeksiyonu etkenlerindeki çeşitli antifungal ilaçlara in vitro direnç tayininin sonuçlarını bizlerle paylaşan bir çalışma. Bu çalışmada dediğim gibi dünya genelinden 58 merkez dahil edilmiş durumda. Çoğunluğu yarısından biraz fazlası Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya Pasifik ve Latin Amerika'dan da ülkeler var. Ve toplamda 1468 invaziv küf etkeni, ki bunlar 63 farklı türe denk geliyor, araştırılmış, antifungal direnç çalışılmış. Çoğu yatan hastalardaki pnömoni izolatları, yaklaşık 3'te 2'si bu şekilde. Ama kan dolaşımı enfeksiyonu, deri ve deri ekleri enfeksiyonlarından ve diğer enfeksiyonlardan izole edilmiş invaziv küf enfeksiyonlarından izole edilmiş küfler var. Şöyle yapılmış bu çalışma, bir kere tiplendirme sadece maldi tofla sınırlı kalmamış. 28 sRNA sekans analizi yapılmış. Daha ileriye gidilerek türe özgü gen sekansları çıkarılmış ve bununla da tiplendirilme sağlanamazsa proteomiksle tiplendirme sağlanmış. Duyarlılık da CLSI standartlarına göre Broad mikrodilüsyon ile çalışılmış. Peki sonuçlar nasıl diye bakacak olursak, bir kere 1468 izolat olduğunu söylemiştik. Bunun %82'si Aspergillus, %18'i Aspergillus dışı küflerden oluşuyor. Aspergillus türlerinde dirence baktığımız zaman Aspergillus fumigatus, büyük çoğunluğu Aspergillus'un 825 Aspergillus fumigatus izolatı var. Burada MIC50 ve MIC90 değerleri, MIC50'ye 1, MIC90'da 2 miligram litre ya da mikrogram mililitre olarak tespit edilmiş durumda amfoterisin B için. İtraconazol için MIC50 ve MIC91, posaconazol için 0.25'e 0.5, voriconazol için 0.5 ve 0.5, caspofungin için ise 0.03 ve 0.06 MIC50, MIC90 değerleri var Aspergillus fumigatus'ta. Aspergillus niger grubunda da benzer düşük MIC50, MIC90 değerlerini görüyoruz. Genel anlamda bu antifungal ajanlar için. Flavus'ta da yine antifungal ajanların tamamında düşük MIC50, MIC90 değerleri var. Ama dirence bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Vahşi tipe göre karşılaştırıldığında Aspergillus fumigatus izolatlarında genel anlamda tüm bölgelerde duyarlılık %99.6 amfoterisin B için. İtraconazol için duyarlılık %91.2, voriconazol için de yine %91.2'lik bir duyarlılık tespit edilmiş Aspergillus fumigatus'ta. Caspofungin'de %100 duyarlı olarak tespit edilmiş. Aspergillus niger'de yine amfoterisin B ve caspofungin için %100 duyarlı suçlar. İtraconazole duyarlılık %91, voriconazole duyarlılık %97.8. Aspergillus flavus yine sık görülen bir tür olarak genel anlamda amfoterisin B duyarlılığı %99. Aslında diğer ilaçlarda Azoller ve Caspofungin içinde %99-100 duyarlılık olduğunu söyleyebiliriz. Aspergillus terreus türleri 54 tane tespit edilmiş bu sürveyansta ve tamamı hem Azollere hem Amfoterisin B ve Caspofungin'e duyarlı olarak tespit edilmiş durumda. Ülkemizde ne var diye bakacak olursak, bu da Sayın Beyza Ener'in yürütücülüğünde çok merkezli bir Türkiye çalışmamız var. Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de 2022 yılında yayınlandı. Burada 22 merkezden 458 çevre, 392 klinik Aspergillus fumigatus izolatı. 2018-2019 yılları arasında izole edilen suçlar. Azol direnci bu suçların 19'unda tespit edilmiş. Çevreden izole edilen suçlardaki azol direncini %1,3, klinik izolatlarda ise %3,3 olarak bildirmiş durumdalar. Dolayısıyla ülkemizde de Aspergillus türlerinde belirgin bir direnç olmadığını söyleyebiliriz. Peki diğer küflerde durum ne? Sentry çalışmasına geri dönecek olursak, Scedosporium türlerinde dirence bakacak olursak, Amfoterisin B için Mikelli ve MIG90 değerleri 4'ün üzerinde. İtraconazol için yine 8'in üzerinde Mikelli, MIG90 değerleri söz konusu. Voriconazol'de Mikelli ve MIG90 1 olarak tespit edilmiş. Fusarium türlerinde Amfoterisin B MIG değerleri 2, MIG50 ve MIG90 2. Diğer bütün ajanlar Azoller ve Caspofungin için oldukça yüksek MIG50, MIG90 değerleri tespit edilmiş durumda. Rizopus grubunda da Amfoterisin B'nin MIG50 değeri 0,5, MIG90'ı 1 iken Voriconazol'de MIG50 8, MIG90 beklendiği üzere 8'in de üzerinde. Burada hani bir alternatif olarak posakanazolü zaman zaman kullandığımızı biliyoruz. Posakanazol için de MIG50 0,5 ama MIG90 8'in üzerinde olarak test edilmiş. Sentry çalışmasından sizinle paylaşmak istediğim son bilgi de şu aslında. Az önce de söylemeye çalıştığım gibi mukuralesin neden olduğu enfeksiyonlarda biz amfoterisin B'yi öncelikle tercih ediyoruz ama posakanazolün de etkili olduğunu ve zaman zaman kullanmak durumunda kaldığımızı biliyoruz. Özellikle oral tedaviye imkan verdiği için ayaktan tedavilerde tercih edebiliyoruz idame tedavilerinde. Ancak bu çalışmada özellikle mukor silsinelloides grubunda posakanazol MIG değerlerinin yüksek olduğu sonucu çıkmış. Buradan da şöyle bir sonuç, evet belki pek çok mukorales grubunda yer alan küf mantarına karşı posakanazol etkili, MIG değerleri düşük ama hepsi duyarlı anlamına gelmiyor bu. O yüzden de uyanık olmak gerekiyor. Dediğim gibi bu çalışmada, Sentry çalışmasında mukor silsinelloides izolatlarında MIG değerleri çoğunda %50'sinden fazlasında oldukça yüksek çıkmış durumda. Bu durumda da hani posakanazol kullandığımızda tedavi yanıtsızlığı açısından dikkatli olmak ve hastayı yakından takip etmek uygun olacaktır. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dikkatiniz ve sabrınız için teşekkür ederim.